Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 24. Ayrım. Yılmaz'la 40 yıllık dostlar gibi sohbet ettik. "Durumumu görüyorsunuz," dedi. "O kadar rahatım ki istediğim an kaçabilirim buradan. Ama benim kadar tanınmış bir kişi Türkiye'de saklanamaz. Yurt dışına kaçmam gerekir. Bunu da yapmam. Yurt dışında yaşayamam." Birkaç yıl sonra Fransa-İsviçre sınırında saklanmakta olduğu bir dağ köyünde buluştuğumuz zaman bu sözlerini hatırladım. Demek ki yurt dışında yaşayabilirdi. Daha sonra ölüm haberini aldığımda da kehaneti doğrulandı diye düşündüm. Gerçekten de yurt dışında yaşayamamıştı. Yılmaz bana bir öneride bulunacağını söyledi. Sözünü kesip film için benim de elimden geleni yapacağımı ve müziği hiç merak etmemesini söyledim. Ama o filmde oynamamı istiyordu. Öylesine şaşırdım ki önce ne diyeceğimi bilemedim. Oyuncu değildim ve böyle bir öneriyi kabul etmeme de imkan yoktu. Oysa Yılmaz ısrar ediyor ve "sen gene de bir düşün," diyordu. "Oyuncu değilim, nasıl oynarım?" diyordum. "Bir şey oynamana gerek yok, ben o rolü senin için yazdım," diye üsteliyordu. Boynunu büküp bakıyordu sonra da. "Gerçekten de biraz düşüneyim," dedim ve yanından ayrıldım. Dönüş yolunda çok fena olmuştum. Hapishanede bıraktığım bir dostun isteğini yerine getirmemek ve ona hayır demek durumunda kalmıştım. Ama nasıl oynardım ki? Mümkün değildi. Ama bunu Yılmaz'a nasıl kabul ettirecektik? Sanki ona bir kötülük yapmış gibi vicdan azabıyla kıvranıyordum. Günlerce düşündüm ve sonunda kendimce bir yol buldum. Yılmaz'a bir kez daha gidip yeni bir plak yaptığımı söyleyecek ve onun da bir türkü okumasını isteyecektim. Hapishaneye bir kayıt cihazı götürerek o buluştuğumuz odada bir kayıt yapabilirdim ama Yılmaz bu isteğimi nasıl olsa geri çevirecekti. "Gerçekten de ben türkücü değilim ki," dedi. "Nasıl okurum?" "İşte," dedim, "aynı şey benim için de söz konusu. Ben oyuncu değilim, lütfen anla. Çok zor durumda kaldım." Neyse ki fazla ısrar etmedi ve oyunculuk macerası böylece unutuldu. Benim için yazdığı rolü de anlatmıştı. Filmdeki tren yolculuğunda bir ara iki jandarmanın tutukladığı bir ozana rastlayacaktık. Elinde sazı olacaktı ve trenden inerken devrimci türküler söyleyecek ve bütün treni ayağa kaldıracaktı. Filmin çalışmaları bitince İstanbul'da Acar Film Stüdyosu'nda müzik kaydını yaptık. Müziği bestelemiş ve uzun süre bir erkek ve bir kadın sesi aramıştım. Filmde orkestra bölümlerinden ayrı olarak yalın insan sesi kullanacaktım. Doğu gırtlağını becerebilen insanlar arıyordum. Çok geçmeden Türk Müziği Konservatuvarı'nda okuyan Ali'yi buldum. Doğuluydu ve stüdyoda söylediği "hele vaye vaye vaye" nidaları filme ayrı bir tat vermişti. O sıralarda Türkiye'de Kürt sözünü ağza almak mümkün değildi. Çünkü böyle bir soy, böyle bir dil bulunduğunu söyleyenler ağır hapis cezalarına çarptırılıyordu. Devlet radyosu çok gerektiği zaman Kürtlerden bir etnik grup diye söz ediyordu. Ben de Türk müziğinin en güzel makamlarından biri olan Kürdili Hicazkar makamına "etniki Hicazkar" diyerek dalga geçiyordum. Bu filmde ise ilk kez halka açık bir şekilde Kürt müziği ve Kürt gırtlağı duyuluyordu. Sürünün ilk gösterimi Acar Film Stüdyosu'nda yapıldı. 3-5 kişiydik. Yönetmen Zeki Ökten, yardımcısı Ali Özgentürk, Melike Demira, Şanar Yurdatapan, Fataş Güney, Ülker ve ben. Filmin sonu geldi, ışıklar yandı, ortalığa derin bir sessizlik çöktü. Yaratıcılar gerek kendi yaptıkları işle ilgili konuşmama alışkanlığından, gerekse hapisteki Yılmaz Güney otoritesinden çekindikleri için sessizliği yeğliyorlar, filmle ilgili bir yorumda bulunmuyorlardı. "Bu bir başyapıt," dedim. "Hem Türkiye'de hem dünyada büyük ilgi uyandıracak, göreceksiniz." Bu cesaretli öngörü doğrulandı ve Sürü en önemli filmlerden biri olarak Türk sinema tarihinde yerini aldı. O yıl sinema ödüllerinin tümü Sürü'ye emeği geçenler olarak bizlere verildi. 1978 yılında Açık Hava Tiyatrosu'nda sinema yazarlarının verdiği en iyi film müziği ödülünü alkışlar arasında alırken sürgün dönemin tümüyle bitmiş olduğunu düşünüyordum. Filmde Kürt gırtlağına dayalı bir müzik kullanmak doğru bir karardı. Çünkü sinemalarda "hele vaye vaye" bölümleri başlayınca insanlar toplu olarak alkışlıyorlardı. Sürü filminin müzik yaşamımda çok önemli bir yeri oldu. Yugoslav müzisyenler İzzet Akay'a kendilerini en çok etkileyen film müziğinin Sürü olduğunu anlatmışlar. Birkaç yıl sonra Almanya'nın dünya çapındaki plak şirketi ECM ile temas kuruldu. Bremen Radyosu prodüktörü ve Keith Jarrett'ın yapımcısı Peter Schulz, ECM'nin sahibi Manfred Eichner'e telefon etti ve benim plaklarımı yayınlamasını önerdi. Eichner'in cevabı ilginçti. O sıralarda Türk müziği yayınlamayı düşünmediklerini belirtiyor, sonra da ekliyordu. Ama bir iki yıl önce oynayan Sürü filminin müziğini kimin yaptığını biliyorsan söyle. Çünkü planını yayınlamak için çok aradık ve adresini bulamadık. Sürü'yü hala Türkiye'deki en belirgin sanatçı dayanışması olarak büyük bir sevinçle anarım. Projenin gerisinde hesapsız kitapsız bir dayanışma ve özveri ruhu vardı. Ve bu ruh filme geçti. Birbirini yemeyi ve küçük hesaplar içinde çırpınmayı bırakabilen bir sanatçı grubunun neler yapabileceğinin örneği verilmişti. Ne yazık ki bir daha böyle bir dayanışmaya rastlanmadı. İstanbul ve Atina'da ilk konserler. Stockholm yıllarında uzaktan tanıştığımız ve hiç yüz yüze gelmediğimiz Maria Farondori ile 1979'da Almanya'da karşılaştık. Essen kentine yolum düşmüştü. Bütün duvarların bir konser afişiyle kaplı olduğunu gördüm. Maria Farondori, Juliet Greco ve Miriam Makeba ortak bir konser veriyorlardı. Gruga Halle denilen 10 bin kişilik salonda daha önce ben de konserlere katılmıştım. Soyunma odalarının bulunduğu bölüme gittim, adımı söyledim ve Farandori'ye iletmelerini istedim. Biraz sonra Maria'nın odasında konuşuyorduk, büyük bir heyecanla. Demek ki Livaneli sizsiniz diyordu. O konuşmanın ne kadar önemli olduğu daha sonraki yıllarda ortaya çıktı. Yıllarca sürecek işbirliğinin ve dostluğun sağlam temelleri atılıyordu. Maria bir süre sonra İstanbul'a geleceğini söyledi. Sinematik Derneği 15. kuruluş yıl dönümü için bir konser düzenlemiş ve Maria Farondori'yi davet etmişti. O da geliyordu. İstanbul'da buluşmayı kararlaştırdık. Bir iki ay sonra geldiğinde birlikte yemekler yedik. Bütün grubun bizim eve davet ettik. Şan Tiyatrosu'ndaki konserde benim parçalarımı birlikte söyledik. Sahnedeki birliktelik seyircinin çok hoşuna gitmişti. Ertesi gün olay Türk basınında olumlu biçimde yankılandı. Türk-Yunan dostluk ilişkilerinin tabu sayıldığı bir dönemden söz ediyorum. Maria Türkiye'den çok memnun ayrıldı ve hemen arkasından da beni arayarak Atina'ya davet etti. Atina Yaz Festivali yapılıyordu. Onun vereceği iki konsere konuk sanatçı olarak katılmam, Yunan seyircisiyle tanışmak bakımından çok önemliydi. Kabul ettim ve Atina'ya gittim. Havaalanından şehre giden bütün yollar konserin afişleriyle doluydu. Yunanca afişlerde benim de adımın yazılı olduğunu bir süre sonra anlayabildim. Atina'daki iki büyük tepenin birinde Akropol kuruludur. Öteki tepe Likavitos adını taşır ve zirvesinde 5000 kişi alabilen bir tiyatro vardır. Konseri o tiyatroda verecektik. Likavitos tepesine çıkarken iki yanımızdan sel gibi akan kalabalığa bakıyor ve biraz sonra ne tepki vereceklerini düşünüyordum. Tıklım tıklım dolu tiyatroda konser başladı ve bir süre sonra Maria Farondori bir konuşma yaparak beni çağırdı. Ortalık alkıştan inliyordu. Sıcak bir Atina gecesinde şarkılarımı söylemeye başladım. Sesimin yükseldiği gökyüzü yabancı değildi. Heyecanlı bir deney yaşadığımın bilincindeydim. İlk şarkı bittiğinde birdenbire patlayan alkışlar ve seyircinin müthiş ilgisi bir dostluk zaferi kazandığımızı gösteriyordu. Spot ışıkları altında Maria'nın yüzü ışıl ışıldı. Ama en büyük tezahürat, Theodorakis'in bir parçasını Yunanca okuduğum zaman patladı. Zeybek ritmindeki Marmara şarkısını söylerken karşımdaki kitle heyecandan kendini kaybetmişti. Aynı duygu bir süre sonra Maria Farondori şarkılarımı Türkçe söylediğinde Türkiye'de de yaşanacaktı. Maria, Karlı Kayın Ormanında diye başladığında Efes Antik Tiyatro sarsılacak ve 30 bin kişinin çığlığı Ege göğüne yükselecekti. Konserden sonra insanlar soyunma odama hücum etti. Herkes Turko'yu görmek istiyordu. Maria'nın kocası Telemakos her zaman Yunanistan'da bir gecede meşhur oldun der. Odama gelenler arasında yüksek bir rahip vardı. Konser sırasında herkesin ona büyük saygı gösterdiğini izlemiştim. Çok acı çekmiş bu iki halk için öyle önemli bir şey yapıyorsunuz ki dedi. Tarihimizde yer tutacak. Sizin için ömrüm boyunca dua edeceğim derken odaya beyaz bastonlu bir körler grubu doluştu. Atina dışından gelmişlerdi. Göremiyorlardı ama yüzüme ve ellerime dokunarak beni tanımak istiyorlardı. Çok garip bir duyguydu bu. Bir sürü el burnumda, saçlarımda, yüzümde hafif hafif dolaşıyordu. Ve böyle bir ilgi çok heyecanlandırıyordu insanı. Ertesi gün bütün gazeteler konserden büyük övgüyle söz ediyordu. Maria çok sevinçliydi. Atina'nın en güzel tavernalarına gidiyor ve heyecanla geleceği planlıyorduk. Türkiye'ye döndükten sonraki ilk konserimi Antalya'da verdim. Antalya Belediyesi film şenliği dolayısıyla konserler, imza günleri ve söyleşiler düzenlemişti. Tanıdığım ne kadar sanatçı varsa oradaydı. Şehir dışında Bayındırlık Kampı denilen bir yerde kalıyorduk. O sıralarda Türkiye'de kan gövdeyi götürüyordu. Her gün artan siyasal cinayetler çılgınlık noktasına gelmişti. Bu koşullarda sol olarak tanınan yüzlerce sanatçının kent dışındaki bir kampta kalıyor oluşu sakıncalıydı. Bu yüzden kampta geçici olarak çalışan gençler bir sol grubun üyeleriydi ve aslında koruma görevi üstlenmişlerdi. Bu gençler ile solcu sanatçılar arasında ilginç gerginlikler yaşandı. Ben görmedim ama birkaç sanatçı akşam yemeğinde devrimci parçalar söyleyince gençler müdahale etmiş ve bu parçalar sarhoş eğlencesi değildir diyerek onları susturmuş. Oraya biraz dinlenmek ve denize girmek için gelmiş yaşlıca sanatçılar gençleri çok şaşırtıyordu. Çünkü ihtilal şiirlerini okuyarak yetiştikleri ve hep dağ ateşlerini yakarken görmek istedikleri bir şair, mayosun üstüne sarkmış göbeğiyle büfeye geliyor ve bir Coca-Cola rica ediyordu. Bütün bunlar gençleri müthiş sinirlendirdi. Ayrıca sanatçıların kendi aralarında da gerginlikler vardı. Aziz Nesin ile Ahmet Arif birbirlerinden hiç hoşlanmıyorlardı. Kalabalık bir akşam yemeğinde Aziz Nesin'in tam karşımıza oturması üzerine Ahmet Arif, "Yılanın sevmediği ot burnunun dibinde bitermiş," diye bağırmıştı. Zaten eski sol sanatçı kesiminde birbirini pek seven az insan gördüm. Soğuk Savaş'ın cephe ülkesinde solculuk yapmaya çalışan bu aydınlar devlet tarafından ezildikçe dayanışma içine gireceklerine daha çok birbirlerine düşmüşlerdi. Bu arada bizim de içinde olduğumuz bir grubu daha iyi ağırlamak için yeni açılan bir otele götürdüler. Denize merdivenle inilen güzel bir oteldi. Ne var ki birdenbire otelin MHP'lilere ait olduğu ve gece bize suikast yapacağı söylentisi yayıldı. Herkes öyle korktu ki büyük tartışmalarla kampa geri dönme kararı alındı. Sonradan Aziz Nesin bu olayı paranoya olarak niteledi ve bunu Benim Delilerim adlı kitabında anlattı. Bir gece kampta çok güzel bir şey yaşadık. Epey geç saatlerdeydi. Tarık Akan'ın da içinde olduğu bir dost grubuyla kumsala oturduk. Ben türküler söylemeye başladım. Dalga sesinden başka hiçbir şey duyulmuyordu. Dokunsan ağlatacak bir ay ışığı sarmalamıştı bizi. Böyle bir ortamda söylediğim 12 Mart türküleri insanların yüreklerine akıyordu. Bu arada bazı gençlerin yabancı konukları havaalanına götürmeleri gerekmiş. Otomobil gürültüsünün saygısızlık olacağını düşünerek içinde konukların oturduğu arabayı itmeye başlamışlar. Kampın dışına kadar iterek çıkarmışlar. Ertesi gün kapalı bir salonda verdiğim konser, o günlerin moda deyimiyle resital ise çok güzel geçti. Ben Türkiye'ye, Türkiye bana alışmıştı artık. Ecevit döneminde gözaltı. Bir gün kapanır bütün kapılar, öksüz bir dünyada, yalnız bir dünyada bakar kalırsın çaresiz. O yıllar korkunçtu. 1970'li yılların başında Genelkurmay Başkanlığı yapan Memduh Tağmaç'ın iti ite kırdırma dahiyane buluşu bütün hışmıyla hayata geçiyor, sağ ve sol kesimler neredeyse bir iç savaşa sürükleniyordu. Her gün yeni bir cinayetin, yeni ve hunhar bir saldırının şokuyla sarsılıyorduk. Etrafımızdaki çember daralıyordu. Üniversite hocaları, aydınlar, sanatçılar öldürülüyor, yoldan geçen ya da durakta bekleyen günahsız insanlar taranıyordu. Türkiye tam bir sapık katiller cenneti olmuştu. Pek azı yakalanabilen katillerin resimlerini görüyorduk gazetelerde. Bilemediniz 16-17 yaşlarında hasta bakışlı, cahil, köylü çocuklarıydı hepsi. Ellerine biraz silah tutuşturulmuştu ve doğrudan doğruya ülkenin en gelişmiş kesimlerin üzerine yollanmışlardı. O kadar kolaydı ki adam öldürmek. Bir arkadaşından aldığı 7.65'lik silahı hedefe doğrultuyor, sonra da elini kolunu sallaya sallaya uzaklaşıyordu oradan. Ankara'daki bir cinayetin itiraflarını hatırlıyorum. Üç genç bir taksiye binmiş, baraja gitmişler. Orada taksi şoförünü bağlamışlar. Sonra üçü de ırzına geçmiş zavallı adamın. İşlerini bitirince boğup gömmüşler. Katillerden biri o akşam gidip keyifle rakı içip eğlendiklerini anlatıyordu sonradan. Böyle insanların nereden türediğini, nasıl çıktığını bilemiyordum. Ülke bunların elindeydi ve günün modası öldürmekti. Ben bir yandan bu dehşet ortamında yaşıyor, bir yandan da öldürme eylemini bu kadar kolaylaştıran geleneklerimiz üzerinde düşünüyordum. Aleviler dışında cana saygı kavramının hiçe sayıldığı, Anadolu kültüründe birçok durumda insan öldürmek şerefli bir davranıştı. Vatan uğruna, namus, din, erkeklik, bölge, hatta futbol takımı adına öldürmenin kutsandığı, hapisteki katillerin ağır mahkum, üç leşi var diye saygı gördüğü bir ortamda yetiştiriliyorduk. Adam öldürmenin yürek gerektirdiği düşünülüyordu ve dünyanın birçok bölgesinde aşağılık katiller olarak görülen bu kişiler bizde kahraman sayılıyordu. Şimdi de olduğu gibi. Birçok benzerliğimizin olduğunu düşündüğüm, Rus kültüründen kesinlikle ayrıldığımız nokta buydu işte. Türk romanında işlediği suçtan dolayı vicdan azabı çeken ve teslim olarak ruhunu kurtarmaya çalışan bir Raskolnikov yazılsa gerçekçi olmazdı. İç dünyamızda bir şeyler eksikti bizim. Kendi değerlerimize göre değil, başkalarına göre yaşıyorduk. Birkaç yıl sonra Türklerde utanma, Batılılarda ise suçluluk bilincinin gelişmiş olduğunu anlatan bir makalede özetleyecektim bütün bunları. O yıllarda evden çıkarken yalnız olmaya özen gösteriyordum. Yıllarca hiç Aylin'le birlikte çıkmadım. Birlikte bir yere gitmemiz gerekiyorsa bile ben önce çıkıyordum, 10 dakika sonra da köşe başında Aylin'le buluşuyorduk. Her an beklediğim saldırının ona bir zarar vermesini önlemeye çalışıyordum. İstanbul tam bir hayaletler şehri olmuştu. Akşamları kimse sokağa çıkmıyordu. Sinemalar, tiyatrolar ve lokantalar bomboştu. Bu kan tutmuş gecelerde haberleri izliyor ve korkunç cinayet görüntüleriyle sarsılıyorduk. Umutsuzduk. Böyle bir ortamda konser vermek mümkün değildi. Bu yüzden sadece plak çalışmalarına yöneldim. Nazım türküsü aydınların direnişini kırmış ve geniş halk yığınları tarafından benimsenmişti. Özellikle Karlı Kayın Ormanı o yılların en sevilen şarkısı olup çıkmıştı. Nazım Hikmet'in kardeşi Samiye Yaltırım benimle görüşmek istedi, buluştuk. Nazım'ın birçok akrabası toplanmıştı evde. Hepsi de bu yeni müzisyenle tanışmak istiyordu. Samiye Hanım bestelerimi çok beğenmişti. Mavi gözleri pırıldıyordu. Durup durup, ah işte tam kardeşim, tam kardeşim, keşke kendisi de duyabilseydi diyordu. 24. ayrımın sonu, sayfa 228, devamı 25. ayrımda.